Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekanda Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Seven Kaptan ve Irmak Saraç'ın Kadın Cinselliği ve Sağlığı başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Kendi kendime not alırken işte bir filme denk gelmiştim. İlk oradan soracağım. Bu şey, tamponla ilgili. Tampon kullanımında. Şimdi bu yabancı filmlerde hani hiç bekaret mevzusu bilmem ne olmadan karakterin bakire olduğuna eminiz ama tampon kullanıyor. Şimdi böyle bir şey düşünüyoruz. Nasıl ya falan. Hani bir de biz kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde ben 80'liyim. Böyle şey yastık gibi şeyler koyuyorduk yani neredeyse.
Evet.
Onlar pişik yapıyor falan. Bunlarla uğraşırken insanlar bunu yapmıyorlardı. O yüzden bu tampon bekareti himen üzerinde ne kadar etkili, hani onu ne kadar zarar verir vermez, zarar da neyse artık, onu bir anlat istiyorum ben. Hani
şimdi bir kere himen dediğimiz yapı tırnak içerisinde kızlık zarı diyeceğim. Bir kere zaten zar deyince insanın aklına böyle bir bariyer geliyor değil mi? Yani böyle delinmesi gereken, patlaması gereken falan bir şey. Aslında tabii hiç öyle bir şey değil. Halka şeklinde bir yapı. Çoğunlukla halka şeklinde diyeyim. Ve ortası da açıklığı var. Bu ortasındaki açıklıktan da tampon kolaylıkla girebilir. Himenin tamamen kapalı olduğu durumlar. Çok nadir olan durumlar. Ve aslında zaten onlar da adet görmediği için doktora çoktan gidilmiş oluyor. Bazı formları var. Gerçekten himenin çok açıklığının ufak olduğu ya da bazen böyle delikli olduğu biraz kevgire falan benzeri durumlar. Belki o durumlarda tampon yerleştirmek zor olabilir. Ama onun dışındaki her durumda tampon yerleştirilebilir aslında. Biraz şeyle bağlantısı var. Sonuçta ergenlikte ilk adet görüldüğü zaman aslında vajina ve vajina açıklık küçük oluyor hala. Yani tam olarak yetişkin boyutuna ulaşmamış oluyor. Belki o durumda tampon yerleştirmek o kadar o yaşlarda 12, 11, 13 yaşlarında daha zor olabilir. Ama birazcık daha büyüdükleri zaman tam bir yaş sınırı da yok yani. O yüzden bir yaş sınırı söyleyemeyeceğim.
Ya atıyorum 18 yaşındayım. Denize de gireceğim ama işte regl olmam.
Gayet rahat takabilir bence. En azından deneyebilir.
Kanama olmaz böyle. Evet. Acı ya da başka bir şey.
Öyle bir şey olmaz. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Şimdi bu bekaret mevzusuna atfedilen şey aslında tampon takarken de gündeme geliyor. Yani ben şöyle, ben kendi ilk tampon denememi burada söyleyebilirim. O kadar zor, takamamıştım yani. Çünkü sanki bir duvar var orada. Yani ama aslında sonradan tabii işin içine yani öğrenince falan bu tamamen benim kafamdaki bariyer. Yani aslında orada himenin yarattığı bir bariyer falan değil aslında. Dolayısıyla da aslında hani takacak kişi de kadın da hazırsa yani yaştan bağımsız olarak onu takabilir. Ama biraz psikolojik olarak da onunla ilgili en azından himenle ilgili biraz bilgi sahibi olup belki korkusunun olmaması lazım. Bilmiyorum yani sonuçta bu bekaret bir sürü şeyi etkiliyor. Belki cinselliği konuşabiliriz. Hani bekaret korkusunun ya da bu bekaret mevzusunun cinselliği etkisi nasıl oluyor diye.
Yani o kesinlikle özellikle şeyde vajinismus'ta en temel şey mit. Hani aman dokunma, bekarlık çok önemli. İşte son günümüzde bisiklete binme. Dokunma zarar verir, şöyle olur, böyle olur. Hani o çok kutsal olarak atfedilmesi zaten kadının kendi bedenini yabancılaştıran da bir şey. Yani bu kadar kutsal bir şeye sen baktın mı mesela diye hani işte vajinismus hastası geldiğinde ya da genel olarak hani cinsellikte yok. Herhangi bir bakma yok, dokunma yok. Ve orada bir zarar görmemesi gereken ama yapısını da bilmediğimiz, neyden zarar göreceğini de bilmediğimiz böyle gittikçe efsaneleşen bir kavram oluyor. O yüzden de korkular da gerçek dışı oluyor. Hani ne yaparsam ne olur gibi. Ve herhangi bir cinsel birleşmede de işte ilk gece korkusunda da işte ne bileyim bir hastam söylemişti işte arkadaşlarından duyuyor işte 3 gün yürüyememiş falan hani bacaklarını kapatamamış işte orada bir yer var işte dediğim gibi bir duvar var hani orası aşılamaz ya da şey diyor parçalanacağım dağılacağım çok kanayacağım gibi geliyor hani şeyi duydum gerçekten vajinadan giriş olacak ağzımdan çıkacak gibi geliyor kız. Hani, mümkün değil hani evet, benim olarak mümkün değil. Tüm olarak da mümkün değil. Kadın bedeninde, erkek bedeninde de mümkün değil ama hani korkunun fantezisi bu kadar büyük bir şeye evet, sebep olabiliyor, dönüşebiliyor. O çok kitleyici, kendini yabancılaştırma açısından çok kitleyici bir şey.
Bizim gibi daha cinselliğin kapalı olduğu toplumlarda daha önemli bir konuma yükseliyor yani. Dolayısıyla da tampon da orada çok ciddi bir fobi haline gelebiliyor. Bir sürü şey yani, en ufak düşmede, çarpmada bir sürü çocuğu getiriyorlar, kız çocuğunu, bekareti bozuldu mu diye muayene yani. Sonuçta hani o çok kutsanmış bir şey. Ve burada şunu yani söylemeden geçemeyeceğim. Sonuç itibariyle bekaret aslında birazcık da heteroseksüel cinsellikle alakalı bir şey. Çünkü sadece penisin oraya girişiyle bozulması uygun görülen bir şey değil yani. Öbür türlü penis oraya girmedikçe ya da oraya bir şey girmedikçe aslında bekaret sonuçta şey yapılıyor. Bir yandan da lezbiyen cinselliği bence burada bir tarafa atılmış oluyor. Sanki bir insan lezbiyen olursa asla bekaretini kaybetmez gibi oluyor yani.
Evet.
Nasıl kaybetmez de kötü bir şey oldu ama aklınıza sığınıyor.
Tamam. Peki şey, bu arada hani tampon geçmeden ne sıkıntılarını değiştirmek lazım hijyenik açıdan?
Yani teorik olarak bu toksik şok diye insanların çok korktuğu şey için en azından 24 saat tamponun kalması gerekiyor. Ama tabii ki bu kadar bırakılmasını önermiyoruz. Klasik kitap bilgisi 3-4 saatte bir değiştirilmesi yönünde. Ama diyelim ki uygun bir ortamda değilsiniz. Hani 12 saatte değiştirdiniz, ölümcül bir sonuç olur mu? Olmaz. Ama 12 saati geçmeyelim diye söylüyorum.
Denize girdim. Çıktım. Hemen değiştirmem lazım. O şişti çünkü su aldı falan.
Evet, ama aslında denizde de o kadar acayip su almayabilir. Bir kere bunu altı parantez belirteyim. Teorik olarak şunları söylemem lazım. Bir, adetliyken denize girmek sakıncalı değil. Adet kanı denizdeyken akmaz basınç farkından dolayı. Ama dışarı çıkınca akar. Böyle bir şey var. Tampon olduğu zaman içeri su girme ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla da aslında enfeksiyon, hani eğer korkuyorsak, ki aslında orada da deniz suyundan bize enfeksiyon gelmekten çok oradaki florayı bozarak belki enfeksiyona sebep olabiliriz. Orada da hani tabii ki denizden çıktın, koş tuvalete falan gibi bir şey değil ama çok da gecikmeden değiştirmekte yani fayda var diye söyleyebiliriz yani.
Tamam. Her akıntıda doktora mı gideceğiz kardeşim diye soracaksın. Hangisindeki doktora gideceğiz?
Burada şunu kısaca söylemek istiyorum. Fizyolojik akıntı diye bir şey var. Şöyle bir beklenti yanlış. Hiç akıntım olmasın. Hep kuru kalayım. İşte günlük pet kullanıyorsam hiçbir şey olmasın orada. Bu tamamen yanlış bir şey. Böyle bir şey olmuyor. Çünkü fizyolojik akıntı dediğimiz bir akıntı var. Bu akıntının da en büyük kaynağı rahim ağzı bezleri. Oradaki bezlerin yaptığı salgılar. Onun dışında hani vajenden dökülenler vesaire de var ama en büyük kaynağı bu. Ve bu akıntı yani rahim ağzı bezlerinin kendisi hormona duyarlı olduğu için bir adet döngüsü boyunca değişkenlik gösterir. Adetten hemen önce ve sonra daha koyu kıvamlı, hafif açık sarı bir renkte olabilir ve adet ortasına doğru yumurtlamaya yaklaştıkça daha sulanır, şeffaflaşır, miktarı artar, aktığını görebilirsiniz sümük gibi. Bunların hepsi normal. Ama ne zamanki akıntıda böyle daha bir yeşilimsi bir renk, eşlik eden bir kaşıntı, eşlik eden bir koku olursa o zaman bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Ya da bazı kadınlar gerçekten bedenleriyle ilgili çok farkındalık sahibi oluyorlar ve o zaman normalde olan akıntılarından farklılıkları anlayabiliyorlar. Öyle zamanlarda doktora gitmek gerekiyor. Bu akıntıların çoğunluğunun sebebi vajinal enfeksiyonlar oluyor ve vajinal enfeksiyonlarında çoğunluğu cinsel yolla bulaşmıyor. Ama rahim ağzı enfeksiyonları da bu akıntının sebebi olabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları da cinsel yolla bulaşıyor tam tersi. Vajinal enfeksiyonların çoğunluğunun sebebi işte bu flora bozulması ya da bağışıklık sistemindeki denge bozulmaları oluyor. Bu gibi durumlarda da eğer gerçekten bir enfeksiyon varsa genellikle enfeksiyonu tedavi edip üzerine flora düzenlemesi yapmak istiyoruz. Ne olabilir bu enfeksiyonlar? En sık mantar görüyoruz. Bir de bakteriyel vajinozis diye bir enfeksiyon var. O da kokuyla çok sık gelir. Mantar da genellikle kaşıntıyla gelir ama bu tabii ki illa böyle olacak diye değil. Yani öbüründe de kaşıntı olabilir, öbüründe de başka bir şey olabilir. Bunlar olduğu zaman tedaviyi yapıyoruz ve flora düzenlenmesini de sonrasında devam ediyoruz. Beslenme vajinal flora üzerinde etkili olabilir. Şöyle ki Tabii ki bunlar kesin olarak ispatlanmış çalışmalar değil. Ama mesela tekrarlayan mantar enfeksiyonlarında mayalı içkilerin içilmemesi, şeker tüketiminin azaltılmasının faydası olduğu gösterilmiş. Ama genel olarak sağlıklı beslenme, sağlıklı bir hayat, düzgün uyku, bağışıklık sistemini güçlü tutacak şeyler vajinal florayı da koruyor. Ne gibi önlemler alınabilir? Çok flora bozuksa oral ya da vajinal probiyotikler alınabilir, kullanılabilir. Ya da çok basit aslında mesela sirkeli su da iyi gelebiliyor. Ama hani bunun oranı, kime ne kadar iyi geleceği bunlar çalışma konusu olmadığı için size kesin bilgi veremem. Ama genel anlamda hani bu da bir tür en azından doktora gidene kadar bir çare arıyorsanız kullanabileceğiniz bir şey. Ama seyreltik bir şey olması lazım. Direkt sirkenin kendisi aşırı asitik olduğu için yakabilir. O yüzden yani, suyla kullandırmak gerekiyor yani.
Evet, o dipnotları mesela vajina hijyeni için neyle yıkamak lazım, ne kadar yıkamak lazım? Yıkamak lazım mı?
Yani çok bazen çok hani tekrarlayan enfeksiyonlarda biz böyle pH dengeli şeyler önerebiliyoruz ama genel anlamda su yeterli. Özel bir temizlikte. Özel bir temizlikte gerekli değil ama ben biraz bunu şuna bağlıyorum Seven. Yani bizde cinsellik çok yasak ya. Bir yandan böyle bir şey var. Hani çok korunması gereken bir organ olduğu için belki de bu oraya çok aşırı bir temizlik, steril bir bakım falan gerektiriyor. Mabet temizliği. Olabilir mi bilmiyorum yani.
Evet, olabiliyor. Yani bir yandan çok yabancı düşerken bir yandan da aşırı bir özen olabiliyor. Himen bekaret kısmını geçmeden himen dikimi gibi bir mevzu da var. Ne yapıyorlar aslında? Neye yarıyor yani?
Yani gerçekte sonuçta himenin kendisi pek tamir edilebilir bir yapı değil bakarsak. Ha. Çok küçük bir mukozo parçası olduğu için. Genelde yapılan şey aslında sırf hani o kanaması eğer önemliyse genellikle şey yapılıyor. İşte birleşme, beklenen birleşmeden birkaç gün önce yapılıyor ki hani sonuçta orada bir açık yara oluyor ve o kanıyor. Biraz öyle bir şey. Daha uzun vadeli olduğunu söyleyenler de hani orada bir tür bizim cerrahi olarak arka onarıma benzer bir şey yapılıyor. Ama yani onun mesela kanama garantisini baştan bile vermiyorlar. Dolayısıyla da bu aslında tamamen bizim bekarete atfettiğimiz bir şey. Bu arada şunu da söylüyorum. %50'ye yakın ilk ilişkide kanama olmayabilir. Belki daha bile çok. Dolayısıyla da hani bu kanama beklentisi biraz yalancı bir beklenti aslında. Yani atfedilen bir şey. Gerçekçi değil.
Mesela ilk gece korkusu ve hani vajinismusu da ayırmak lazım. Bekarete bu kadar şey yapıyoruz, önem veriyoruz kısmı zaten çok yerleşik bir şey. Bu da şey de değil. Mesela vajinismuslularda yapılan çalışmalarda hani eğitim düzeyi vesaire hani şu bu fark eder değil. Aslında coğrafya fark ediyor. Şey de var. Hani ilk gece korkusuyla pek çok kadın zorlanabiliyor birleşmeyle ilgili. Bu eşittir ben vajinismus olduğum anlamına gelmiyor. Daha ısrarlı bir korku, kasılma eşlik edebiliyor.
Bir de ilk gece korkusuna danışmanlık çoğu zaman yeterli oluyor.
Evet evet. Yani çok çok kolay çözülebiliyor. Birazcık birbirlerine zaman vermek ve tanımak.
Bir de kadınlara himeni anlatmak da çok fayda sağlıyor. Hani yapısal olarak, anatomik olarak evet, nasıl bir şey olduğunu göstermek de çok fayda
mesela
sağlıyor.
Mesela esnek yani. Olduğunu bilmiyor kadın. Yani hani orada bir şey var, duvar var ve o yıkılacak ve sonra işte...
Zar diyoruz ama ya. Zar yani. Sonuçta bir kapalı bir şey çağrıştırıyor.
Ama yok böyle şey gibi diyor. Yani et gibi diyor.
Evet
yani,
tabii o daha kalın.
Et. Ve ya da daha büyük bir şeyi ve çok parçalanacak, dağılacak gibi şey yapıyor. Bu arada vajinismus'ta hani birleşmeye izin veren, vermeyen gibi yani farklı derecelerde olabiliyor. Yani ağrılı cinsel ilişki de aslında vajinismus'un şu an bizim tanı sistemlerimizle biraz daha birleşti. Ağrılı birleşmeyle vajinismus. O yüzden cinsel ilişkide ağrı durumu da cinsel birleşmeye izin veren bir vajinismusun göstergesi olabilir.
Evet,
yani penisin vajinaya giriyor olması ben vajinismus değilim anlamına gelmiyor. Vajinada istemsiz bir kasılma yani dar bir alanda bir penisin hareket etmesi bu zeminde ağrı yaratacaktır. Kasılmaya cevaben ağrı oluşur. Kasılma yoksa ağrı olmaz aslında.
Evet. Bir de bu birleşmeye müsaade eden vajinismus grubunda şöyle bir handikap oluyor. Birleşme olduğu için kadın gitmiyor da. Yani ömrü boyunca o ağrılı ilişkiyi katlanmak durumunda da kalabiliyor maalesef. Yani hani birleşme olmayınca mecbur gidiyorlar bir şekilde. Sonuçta çocuk da geliyor. Olması gerekiyor vesaire. Ama birleşme olduğu zaman tırnak içerisinde fonksiyon yerine getirilmiş olduğu için doktora gitmek de gitmiyorlar ve dolayısıyla da kadın bunun için de bir yardım almazsa bütün hayatı boyunca bağırlı ilişki yaşayabiliyor.
Cinselliğin belli fazları var. İstek, uyarılma, orgazm ve rahatlama diye. Yeterince istek duyarsanız uyarılabilirsiniz. Uyarılma dediğimiz kadındaki göstergesi ıslanma, lübrikasyon, erkekte işte ereksiyon. Bu uyarılma yeterince olacak ki, yeterince ıslanma olacak ki penetrasyon, cinsel birleşme sırasında da tahriş ya da neyse uyarılmayla birlikte sadece ıslanma ve kayganlık değil, vajinanın genişliği de artar. Kendi kendine olan şeyler bunlar. Yani sistem kendi kendine uygun bir şekilde çalışır aslında. Ama bu hazırlıklar olmadığında kuru bir penetrasyonda ağrı olabilir. Büyük penisle cinsel birleşmede ağrı olabilir. Bu illa hani vajinismus olduğunuz anlamına gelmez. Bazı pozisyonlar belki bilmiyorum ama hani dediğim gibi çok kişisel şeyler. Hani nerede ne oluyor? Orada oluyor. Onu da zorlamamak lazım yani. Yani bu hoşuna gitmiyorsa.
Ya benim aklıma şey geliyor. Bazen şöyle bir şey oluyor. Yani karşındaki erkekle beraber olmak yani istiyorsun ama bir yandan da altta yatan bir güven sorunu olabiliyor. Yani bu bir sürü şeyden kaynaklanabilir. Hani ne bileyim ben, belki başka biriyle beraber olup olmadığını bilmekten, hani belki doğru insan olup olmadığını bilmekten vesaire. Ve bence o da biraz o ilişki sırasındaki uyarılma kısmını bozup ve ona bağlı ağrı yapıyor olabilir. Bir de pozisyonel ağrıda bazı organik sebepler olabilir. Yani bazı pozisyonlarda ağrı oluyor, bazı pozisyonlarda ağrı olmuyor. Gerçekten bazı organik temelleri olabilir onun. Ne bileyim işte bazı miyomlar olabilir, bazen kistler olabilir. İşte endometriozis dediğimiz bir hastalık var, onlar da olabilir. Pozisyonel ağrılarda belki organik şeyleri birazcık daha gündeme getirmek gerekebilirse de gene de belki bazı pozisyon psikolojik olarak seni daha çok etkileyebilir. Daha rahatsız olabilirsin o pozisyondan ve orada olmak istemeyebilirsin. O da ağrıya sebep olabilir. Yani sadece organiktir demek zor. Bence kombine de olabilir.
Peki başka ağrı yapan durumlar ne cinsel ilişkide? Yani normalde ağrı yaşamıyorum ama bir süre sonra ağrı yaşamaya başladım. Hani psikolojik mi, organik mi, ne yapmak lazım, neden şüpheleneceğiz?
Yani organik olarak bakarsak nerede ağrı yaşadığı önemli. Yani vajinada mı, derinde mi, kasıklarda mı? Bu biraz ayırıcı tanıda yeri var. Vajinal enfeksiyonlarda yanma şeklinde ağrılar olabilir girişte ya da işte vajinanın kendisinde. Rahim ağzı ve rahimle ilgili enfeksiyonlarda genellikle gitgel esnasında rahimin hareketine bağlı olarak olabilir. Endometrioz dediğimiz hastalık normalde her ay adet görürken dökülen endometrium dediğimiz tabakanın rahim dışında, karın zarında, yumurtalıklarda, tüplerde ve diğer başka organların üzerinde bulunması durumunda diyoruz. Ve en sık da kendini adet dönemi sırasında ağrı ve cinsel ilişki sırasında ağrıyla gösteriyor. Ama onun bulunduğu yere göre o ağrı değişebilir. Dolayısıyla ilişkide derinde ağrı yapar genellikle o. Böyle bir ağrı onu şüphelendirebilir. Bazen işte dediğim gibi yumurtalık kistleri olabilir. Bunlarda ağrı olabilir. Daha çok kistin olduğu tarafta olur o ağrı. Bazen miyomların pozisyonuna gelir ki nadiren miyomlarda ağrı olur. Onunla ilgili olabilir. Bu tip şeylerde ağrı yaşayabiliyoruz. Yani hiç yaşanmıyorken birden ağrı duyuluyorsa bence bir organik nedeni önce araştırıp hani bir şey yoksa belki o zaman ilişkisel boyutuna da bakmak gerekebilir.
HPV efsanesine girelim. Korunma yöntemi. Prezervatif tamamen koruyor mu?
Prezervatif tamamen korumuyor. Şimdi HPV diğer şöyle HPV bir de genital uçuk diyelim. Diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan farklı olarak direkt temasla geçiyor. Yani cildin cilde ya da mukozanın mukozaya temasıyla geçiyor. Ama mesela HIV, hepatit gibi enfeksiyonlar, onlar ya da klamidya, ne bileyim bel soğukluğu, onlar akıntılarla geçiyor. Cinsel akıntı yani
sıvılar.
Evet, vücut sıvılarıyla geçiyor. Dolayısıyla bulaş yolları farklı. O yüzden de prezervatif diğerlerinden tam olarak korurken HPV ve uçuktan %50 oranında koruyor. Çünkü doğal olarak prezervatif her yeri kaplamıyor. O yüzden de HPV'nin geçişi prezervatife rağmen olabilir. Ama gene de prezervatif elimizdeki en iyi seçenek. Çünkü %50 sıfırdan çok daha iyi bir oran. Bir de diğerlerinden de koruyacağını düşünürsek cinselle bulaşan enfeksiyonlar için en iyi korunma yöntemi prezervatif. Ya da hiç sevişmeyeceksiniz.
Mümkün değil.
O da mümkün olmadığına göre. Evet. Lezbiyen ilişkilerde de cinsel yolla bulaşabilir HPV. Şöyle şimdi cildten cilde sihir bulaşımı kesinlikle olabilir zaten lezbiyen ilişkilerde. Rahim ağzına bulaşla ilgili olarak direkt olarak gösterilmiş bir yol yok. Yani işte elle geçebilir ya da işte...
Şeyin ayrımını yapalım mı? Yani rahim ağzına niye odaklanıyoruz? Yani ciltteki niye sorun değil de rahim ağzı problemi.
Evet, tamam. Çünkü ciltteki sihirlerin kansere dönüştüğü gösterilmemiş. Ciltte sihir yapanlar düşük riskli dediğimiz
grup. Onlar da HPV
farklı ama farklı tipi. Rahim ağzında HPV, rahim ağzındaki HPV'lerin yüksek riskli olanları kanserle ilişkilendirilmiş. Ha. Genital bölgedeki kanserlerde HPV suçlanmıyor mu? Suçlanıyor. Ama daha yani rahim ağzında %99 etkiliyken diğerlerinde %60-70 etkili. Başka vücudun diğer bölgelerinde görülen bazı kanserlerle de HPV'nin ilişkisi gösterilmiş. Ama en önemli odak noktası rahim ağzı kanseri çünkü %99'undan sorumlu. Şimdi lezbiyenlerde rahim ağzı kanseri görülmez diye bir şey yok. Dolayısıyla da mutlaka onların da sinir takibine gelmesi gerekiyor. Yani sinirden çıkmaları diye bir şey söz takibinden çıkmamaları gerekiyor. Oransal olarak daha düşük olduğu gösterilmiş rahim ağzı kanserinin sadece kadınlarla ilişkiye girenlerde. Ama sıfır olmadığı için onların da takibe gelmesi gerekiyor. Nasıl bulaştığı onu daha tam olarak ispatlanmış direkt olarak şöyle bulaşıyor, işte şundan bulaşıyor, böyle yaptınız bulaşıyor, bunu yapmayın gibi bir şey maalesef yok. Yani öyle bir durum yok. Ama işte koruyucu olarak gene prezervatif, gerçi lezbiyen ilişkide tabii genel var olarak konuşuyorum var. Ama prezervatif en önemli şey. Diğeri de simir takibine normal sadece simir yapılacaksa 3 yılda bir, HPV artı simir yapılacaksa 5 yılda bir takibe gelmekten geçiyor. Aşının esas koruyucu kitlesi cinsel ilişkide hiç bulunmamış olan grup. Dolayısıyla da aslında bunun çocukluk çağı aşılarına entegre edilmesi öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, işte CDC neyse bütün aslında sistem bunun üzerine. Primer korumada yani hiç daha enfeksiyonla karşılaşmamış korumada önemli. Bir de çocukluk çağında yapıldığı zaman bağışıklık sisteminin uyarması ve koruyuculuğu daha yüksek. Virüsle hiç karşılaşmadığı zaman daha yüksek. Şimdi virüsle cinsel ilişkinin burada şöyle bir şeyi var. HPV çok yaygın bir virüs. Ve çok hızlı bulaşan bir virüs. Dolayısıyla da ilk cinsel ilişkide bile bulaştığı kabul edilebilir. O yüzden de aşının koruyuculuğundan bahsetmek için mümkünse cinsel ilişkiden önce yapılması gerekiyor. Bir de aşı yaptırmak sinir takibinden çıkartmayacağı için aslında 26 yaşından sonra çok fazla hani yapılsa da yapılmasa da olur şeklinde düşünülüyor. Ama esas yapılması gereken grup çocukluk çağı.
Yani virüsü taşıyan şey heteroseksüel ilişkide penis. Yani o cildin cilde yani rahim ağzına yani girecek rahim ağzı dediğimiz de hani
vajenin sonunda sonuç.
Vajenin sonunda bir 10 santim ileride diye düşünün. Hayır, 10 santim ileriye taşıyan şey o. Lezbiyen ilişkide bunu taşıyacak şey yani atıyorum parmakla penetrasyon varsa şimdi parmakta HPV taşımıyoruz.
Doğal ya da taşısak da o tipi taşımıyoruz.
Evet, o tipi taşımıyoruz. Yani kendi genitalinize dokundunuz ve ondan sonra işte penetrasyon yaptınız. Hani biraz daha zorlu bir süreç.
Evet.
Ama
o yüzden de daha az görülüyor.
İmkansız değil.
Hamamdan gelmez arkadaşlar. Havuzdan geçmez, tuvaletten geçmez. Bunları da ben antifanatik belirttim.
Oral seksle geçer.
Oral seks yani şöyle şimdi ağız kanserlerinde ve gırtlak kanserlerinde HPV gösterilmiş bir grubunda var. Oral sekse dolayısıyla geçebileceği farz ediliyor. Dolayısıyla da o konuda dikkatli olmak lazım.
Oran, ama düşük oran.
Ve de dediğim gibi tam olarak nasıl gidiyor orası da belli değil. Ama geçebilir. Yani böyle kabul etmek lazım.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu aşılarla ilgili. Hani dedik de 26 yaş sonrası çok anlamlı değil. Rahim ağzı kanserlerinde en önemli şey ilk cinsel ilişki. İlk cinsel ilişki ne kadar erken olursa rahim ağzı kanseri o kadar immatür oluyor. Daha olgunlaşmamış oluyor rahim ağzı. O yüzden de HPV'yi çok çabuk oluyor ve daha fazla hasara neden oluyor. Onun için ilk böyle ilişkiye girmeler ama mümkünse 25 yaşın altında aşı yapmak çok daha koruyucu. 26 yaşından sonra alsanız bile tabii kanser olabilirsiniz ama bu erken cinsel ilişkiyle olabilen bir şey değil. Mesela 21 yaşında evre 3 serviks yağı olan hasta olabiliyor. Çünkü 13-14-15 yaşlarında cinselliği başlamış olabiliyor.
Evet, erken önemli. Bir de erken 15 yaşından önce yapılırsa 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz.
Peki 25 yaşındayım, hiç cinsel aksiyonum olmadı.
Hemen kuşanıp aşıyı yaptırdı.
Yapabilirsiniz o zaman. Yani yaş
25 şeyi... işte 26 maksimum 26.
28 cinsel aktim yok.
Hayır, hep yaptırabilirsiniz. Hep,
yani sonuçta yani cinsel şey ilişkin olsa da yaptırabilirsin. 27'de de yaptırabilirsin. Ama koruyuculuğu düşün. Bir de seni simir takibinden çıkartmayacak. Yani ona
tamam, şey yaptığın şey... Yapacağım. Ama şöyle yani cinsel olarak aktif değilim ve 28 aşı okey mi o zaman?
Aşı FDA 40'a kadar onayladı. Ama şöyle bir şey var. Bağışıklık sisteminin cevabı daha düşük. O yüzden de koruyuculuğu daha düşük. Birincisi o. İkincisi asla simir takibinden çıkartmadığı için ne kadar gerekli olabilir o yaştan sonra bilmiyorum. Yani
siz
biraz
gerekli görüyor musunuz bunu?
Valla ben aynen böyle söylüyorum. Bazı kadınlar istiyor yaptırmak. O zaman yaptır diyorum. Aşının maliyeti 400, bir dozu şu anda evet, 400 pahalı. Falan.
İlla lezyonu olan birinden mi geçiyor? Yani
hayır, bulaşıcı olması için bir sihir ya da başka bir şey, görünürde bir şey olması gerekmiyor. Görünürde varsa tabii bulaşabileceğini tahmin edersin de, görünürde olmasa da bulaşabilir. Aynı şekilde uçuk da öyle. Uçuk da bulaşların çoğu hiç lezyonu olmayan, yani hiç orada bir uçuğu, yarası bilmem nesi olmayan birinden bulaşıyor.
İkili bir ilişki var. Ekstra ilişki dışı bir ilişkimiz yok. Ve ben HPV
olduğunu öğrendim.
Bu partnerimin beni aldattığını mı gösteriyor?
Evet. Çok kesin cevap geldi. Şöyle aslında göstermiyor. Çünkü HPV'yi ne zaman aldığını bilemezsin. Çok uzun bir süre latent kalabilir vücutta.
5 sene kalır mı?
Kalabilir ve kendiliğinden gitmiş de olabilir. Yani alıp 2 yılda kendiliğinden gitmiş olabilir. Hiçbir şey yapmadan 5 yıl kalmış olabilir. Onu bilemezsin. O yüzden de direkt olarak hani nereden geldi bu deyip, ama sonuçta bu aldattığını da göstermez, aldatmadığını da göstermez. Aslında hiçbir şeyin ispatı değil.
Bir ideal gösterdiğinde herhangi bir konuda aslında, yani burun için de öyle olsun, işte meme için de öyle olsun, ideali budur dediğinde bu idealin dışında kalan herkes öteki ve farklı hissedecek ve huzursuz olacak bedeniyle ilgili. O yüzden ideali koyan kim? Çok önemli bir soru. İşlevsel olarak bir farkı yok çünkü, öyle değil mi? Evet. Yani labium... İşte şey, büyük dudakların büyük olması, küçük dudakların esnemesi ve sarkması. Yani ne olabilir en fazla?
Küçük dudakçıkların diyeyim. Büyüklüğüyle ilgili böyle bir 5 santim gibi bir şey var ama çoğu yerde bu kabul edilmiş bir sınır değil. Yani 5 santimin üzeri büyük. Bence bunu birazcık da bu cerrahi yapanlar böyle santimler koyuyorlar ki hani normun dışına çıkmış. Yani bir norm tanımlamazsan normun dışına çıkmışı da belirleyemezsin. Yani bu kesinlikle bence beden algısıyla alakalı bir şey. Yani kendini nasıl güzel hissediyor, yani nasıl ki biri burnuna takıp burnunu yaptırıyorsa, işte memen küçük büyütüyorsa falan, ya da işte karnın büyük ya da neyse, her şeye takabilirsin. Bir toplantıda şunu söylemiş. Mesela kadınlar nereden etkileniyor? Bu vulva imajı nereden geliyor? Mesela en çok medya, porno. Oysa ki pornoda oynayan kadınların da aslında birçoğu böyle bir takım estetik ameliyatlardan geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir yanlış algının sonucunda bu bir değiştirmeye gidiliyor. Çok popüler, 70'lerden sonra popüler olmuş bir şey. Biraz belki o 70'lerden sonra, aslında mesela Twiggy falan da 70'lerden sonra çıkmış. Hani böyle daha ince, zarif, şey, küçük bedenli olmak vesaire. Dolayısıyla da burada tabii çok ince bir çizgi var. Hani benim bedenim benim kararım mı diyeceğiz? Ya da bununla ilgili konuşacağız mı? Bu ne kadar gerekli falan. Şöyle şeyler yapılmış ama mesela bir fotoğrafçı, Love My Petals diye bir site var, internetten de bulabilirsiniz. 48 tane kadının rızasını alarak vulva fotoğrafları çekmiş, dış genitallerinin yani fotoğraflarını çekmiş ve bununla ilgili bir belgesel yapmış. Ve kadınlar bunu seyredenlerle ilgili mesela kendileri için ne kadar böyle aydınlatıcı olduğunu. Çünkü o kadar çok çeşit var ki, yani kendininkini anormal olarak görmüyorsun o zaman bir süre sonra. Böyle bir şey yapılmış. Bir tane bir sanatçı bir sürü kadından rıza alarak şey yapmış, kalıplarını çıkarmış, onu böyle planlar halinde müzede sergileniyor falan. Yani bunların hepsi tabii bence olumlu şeyler. Çünkü çok gerçekten varyasyonu olan bir şey. Yani kimse elinin şeklini değiştirmek istemiyor. Neden bulmamızın şeklini değiştirmek istiyor? Çok bazı şeyler değiştirilmek isteniyor bakarsak. İşte burundu, memeydi vesaire. Beden algısıyla ilgili. Bazı kadınlar şöyle söylemiş, partnerim istiyor diye. Ama partnerlerle çalışma yapılmış mesela. İşte %50'si demiş ki beni hiç ilgilendirmiyor. Bir kısmı demiş ki ben beğenmezsem işte cinsel isteğim bozuluyor falan. Ama çoğunluk aslında çok da umurunda değil demiş. Kadınları en çok etkileyen başka kadınların ne söylediği olmuş. İşte soyunma odalarında vesaire gelen eleştirilerden. Ama bir grup kadın da mesela şöyle şeyler beyan etmiş. İşte tayt giyemiyorum, mayo giyemiyorum, oradan görünüyor falan. Bunu duyduğum zaman mesela şöyle düşündüm. Ne zaman hani hiç hayatımda bir karşımda yürüyen bir tayt giymiş bir kadının vulvasına baktım mı acaba diye düşündüm. Yani nasıl bir dikkat çekebilir bu? Ya da hiç o kadar havuzda mavuzda denizde birinin baktım mı acaba? Sonuçta kadın doğumcuyum yani. Mesleki deformasyonum bile yok. Ama bu da bir algı diye düşünüyorum. Bunu sana düşündürten şey de sana dayatılan şey. Etki.
Kadın orgazmıyla ilgili, anorgazmıyla ilgili çalışırken hani bir kadın hiç orgazm olmadıysa hani bunu anlatmak da zor. Hani ne yaşadınız ya da ne yaşamadığınızı anlatmak da zor ama orgazm alamamanın önündeki en büyük engel vajinanın bilmem neresine uzaklığı ya da klitorisin şapkası vesaire değil. Orgazm olacağım beklentisi zaten. Hani oldum olmadım, oldum olmadım. Yani bu hani saate bakma, hani bu hiç öyle erotik değil. Ve hani erkek için de kadın için de cinsel olarak uyarılma erotizmle olabilecek bir şey. Yani orada sertleşmenin ve sonrasında hazın olması erkek için benzer bir şeyse kadın için de öyle. Ve bu işte Ayşulus yolculuğa benzetiyordu ya, hani bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ayşulus Hoca öyle diyordu. O yolculukta işte şey var. Okey, orada bir tepe var. Yani onun sonrasında çok güzel manzara var. Ama oraya giderken işte dereler akıyor, kuşlar uçuyor falan filan. O da çok daha güzel anlatıyor. Ama kendiniz de imajine edebilirsiniz. Yani o orgazm sürecinde. Sonuçta hepsi hazla ilintili o adımların. Ve bunun hiçbirinde vardım mı varacağım mı, vardım mı varacağım mı dediğiniz noktada zaten her şeyi kaçırıyorsunuz. Biz mesela orgazmla ilgili tedavilerde şey yapıyoruz. Paradoks olarak orgazm olmayı yasaklıyoruz. Ödevde. Çünkü bir kaygı unsurunu... Evet, olmaya çalışmayı yasak. Yani hedef bu değil. Bu hatta yasak diyorum ben. Olmayacaksın diyorum. Hazzı takip etmen gereken bir süreç ve hazzın önüne geçen en büyük şey kaygı ya da nasıl görüneceğim. Yani bunu çok duyuyorum mesela. Hani kontrolü kaybetmek ya orada işte bir şey yaparsın. Ya ne yapabilirsin en fazla? ben haz alır, yani o hazzı o erkeğe yaşatmak istemeyeyim. Onun istemiyorum. Onun karşısında kontrolümü kaybetmek istemiyorum. Hani bunların hepsi o klasik kültürel kadın imajının koyduğu da bir şey. Yani o kadın zevk almaz, işte iffetli kadın bilmem ne, hani böyle hınk diye orgazm olacak yani. Oldu bu. Beklenti de var zaten, yani orgazm olmalısın, partneri huzursuz etmemek için olmalısın.
Ne bileyim, çok da olmamalı.
Keyfimiz kaçmasın diye. Çok da olmayacak. Çok zaten olmayacaksın, hani ne kadar o bir kontrol, ama olmazsan da kötü. İşte oradan fake'e gidiyorsun oradan zaten. Fake orgazm. Fake orgazm yapmıyorum diyen yoktur. Mesela onu şey konuşmuştuk ya, yazmıştım sana. Erkekler için fake edebilme gibi bir opsiyon yok. Yani çok görünür bir şey yani. Hani okey, penis sertleşecek, orgazm olacak, meni çıkacak. Hı. Hani tartışmasız ki anhedonik orgazm diye bir şey de var. Yani erkek de zevk almadan boşalabilir. Çok nadirdir ama olabilir. Ben şey diye düşündüm. Acaba erkek de fake edebilseydi mesela eder miydi diye.
Evet, ederdi.
Aklıma tek şey geldi. Prematür erektil disfonksiyonu varsa, yani sertleşme bozukluğu varsa edebilirdi. Oldum bitti ben falan. Hani sertleşmeyi sürdüremeyecek ve hani orada rezil olmayalım diye ben orgazm oldum diye bitirebilir. Ya da hani geç barışılıyorsa vesaireyle bitirebilir. Ama sonuçta kendini kurtarmak için yapılan bir şey olurdu.
Peki şöyle bir şey
soracağım. Partneri kurtarmak için yapılan değil. Kadın hep partnerini kurtarmak
için, evet. Şöyle bir şey soracağım. Bu fake orgazmla ilgili bu Narcissus of Sex'te de şey vardı. Deney yapmak için bir hayat kadınına gidiyor ve sen diyor ne kadar çabuk orgazm oldun. Diyor ki kadınlar diyor erkekler bitsin diye bir an önce orgazm taklidi yapar zaten diyor. Yani hani o illa orgazm olduğumuz anlamına gelmez diyor. Şöyle bir şey soracağım. Bir, penis içerideyken orgazm olmak şart mı? penis içeri girmeden ya da oradayken olmadan başka türlü orgazm olabilir miyiz diye sormak istiyorum.
Ya penetrasyon sırasında orgazm zaten hani %25-30'larda falan yapılan çalışmalarda kadının en sık orgazmı mastürbasyonla hiç şaşırtıcı değil. Ondan sonrası vibratör ve oral seks de geliyor. Sonra penetrasyon artı klitoral uyarı aslında en sık bununla yani penetrasyon ve klitoral uyarı eş koyuyor. İşte sadece klitoral orgazm olmak istemiyorum ben, vajinal orgazm olmak istiyorum. Bu ikisi ayrı şeylermiş gibi bir algı var. Bunun olmadığı çok Freud'un kazığı bu bize. Freud şey yapmış, klitoral orgazmı immatür orgazm olarak tanımlamış. Gerçek bir kadın vajinasından haz alır diye. O zamanki bilgiler yetersizmiş. Yani belki bir şans daha verirse farklı düşündürdüğümü ya da düşündürtürdük diye düşünüyorum. Ama gerçek şu ki vajinayı bir boru gibi düşündüğünüzde klitoris orada kapşonu olan, yani şöyle diyelim, klitoris orada kapşonu olan bir içeride küçücük bir şeymiş gibi aslında kallavi bir organ. Yani o vajinanın üzerine oturan kolları var ve indirekt olarak bir penetrasyonda bu kolların uyarısıyla birlikte yine uyarılıyor. Mesafe yakın ya da uzak, çaprazdan, köşeden, ne bileyim korner atışından ya nereden uyarırsan uyar, bu orgazm olur. Bu yapı içerisinde olur. Ama bu yapıyı uyarman lazım. Bunu dışsallaştıramazsın. Yani hani sadece vajinal orgazm aslında erkeğin orgazmına, erkeğin rahatlamasına hizmet eden bir şey penetrasyon. Kadın için konforlu bir alan değil. Çünkü anatomik olarak baktığınızda ikisini de yapısını soyduğunuzda çok benzerler birbirine. Birisi daha küçüğü, birisi daha büyüğü. Embriyolojik olarak da, yani gelişimsel olarak da birbirinin aynı yapısı var. Kas dokusu, işte uyarıldığı zaman içine kanlanması, büyümesi vesaire. Klitoris ve penisten bahsediyorum. İkisi birbirinin aynısı ve aynı şekilde uyarılıyor. Yani penise de nasıl dokunduğun anda orgazm olmuyorsa belli bir ritim, belli bir süre ve frekans işte ve basınçla uyarı vereceksen klitoris de aynı şekilde uyarılıyor. O yüzden indirekt olarak onu, yani bilmiyorum eş değeri olur mu, ama erkeğin sadece testisine dokunarak orgazm olmasını beklemek gibi bir şey oluyor. Hani penetrasyonda belki de. O yüzden doğru noktayı uyarmak klitoristen geçiyor. Bunun eş değeri. Bir sürü insan bununla geliyor. Yani ben kültürel olarak uyarıyorum. Vajinal olarak da orgazm olmak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün tabii. Ama bu klitorisi dışlayarak değil yine. Onu da dahil ederek olacak bir süreç olur. Direkt klitorisin uyarısıyla alacağınız hazla farklı uyarıları sürekli sürdürdünüz. Hani o cinsel uyarılma son derece arttı. İşte arzu attı bilmem ne falan her şey oldu. Ve sonra tekrar bir dokunuşla atıyorum. Yarım saat sürdü. Diğerinde 5 dakika. İkisinin de hazı farklıdır. Yani o duyumlar çok değişir. Ama kaynağını değiştirmez. Evet, yine klitoral orgazm oldun sen.
Bu durumda G noktasına gidip de bir şeyler yaptırmanın çok fazla anlamı yok olduğunu buradan çıkartabiliyoruz herhalde.
Evet, G noktası da şey, yani hani bazı kadın G noktası dediğimiz nokta vajinaya girişte üst duvarda parmağınızla girdiğinizde ikinci boğuma kadar girdiğiniz yerde üst duvarda hissettiğiniz doku erkekteki prostat kalıntısı bezlerin kadındaki embriyolojik karşılığına denk gelen nokta. Her kadın buradan süper uyarılmaz. Bazı kadınlar gerçekten uyarılır. Hani bu da onu daha üstün ya da farklı yapmaz. Orayı ekstra şişirmenin nasıl bir faydası, yani kese faydası olur büyük ihtimal cerrah için. Ama bunun dışında hani kişi orgazm oluyordur ya da olmuyordur. Bunu şişirdim de orgazm oldum, böyle bir şart yok. Çünkü orgazm olmak için G noktasına ihtiyaç yok. Yani kültürel bir öğe var burada. Kadının kültürel olarak orgazm olmasının beklendiği toplumlarda kadın orgazm oluyor. Kadının hazının indirgendiği toplumlarda da ya da değersizleştiği, yok sayıldığı yerde de olmuyor. Çünkü kadın bunu keşfetmiyor zaten. Hani organına bakmıyor diyoruz ya. Nasıl çalıştığını vesaire hiçbir şey bilmiyor. Tam bir örnek değil ama translarla çalışıyorum. Trans kadınlarda operasyonlu olmuş, vajina operasyonlu olmuş kadınlarda mesela orgazm şimdi nasıl olacak gibi hani bir soru var. çünkü şeyi bilmiyor, hani nasıl çalıştığını bilmiyor. Tamam diyorum, çok güzel. Hani sıfır noktasından başlıyorsun. Evet, yani trans olmayan kadınlar da o sıfır noktasından başlıyorlar ve keşfediyorlar. Buna isim vereceksin. Bununla ilgili o yolculuğa çıkacaksın, antrenman yapacaksın, keşfedeceksin aslında. Kegel egzersizleri dediğimiz egzersizler. Onlar aslında ilk etapta şey için, idrar kaçırma zorluğu için işte fizyoterapistlerin de, ürologların da geliştirdiği şeyler. Sonrasında bakıyorlar ki bu egzersizleri yapan kadınlar daha çok orgazm daha çok orgazm oluyorlar. Çünkü oradaki aslında kas tabakasını çalıştırmış oluyorlar. Yani pubik kaslar dediğimiz kas tabakasını çalıştırıyorlar ve cinsellikte de uyarılmalı da, orgazmı da bu kaslar sorumlu. O yüzden idrar yaparken tutma bırakma, ara sıra otururken yani çalıştığınız yerde, herhangi bir yerde genital bölgeyi sık bırak şeklinde ne onlu paket, bunu da 3 kere yapın, evet, falan gibi. Bunlar işe yarayan şeyler.
Vajinismus tedavisinde fizyoterapinin yeri var mı?
Yok.
Amerika'da falan yapılıyor, o yüzden soruyorum açıkçası.
Ne yapıyorlar ilgili?
Yani şöyle işte protez penislerle işte ne bileyim onların boyutlarını giderek arttırma.
O olabilir ama yine benzer bir tedavi oluyor. Hani biz kendimiz işte parmak egzersiziyle vesaireyle başlıyoruz. Avrupa ekolü daha işte dilatatör gibi ya da işte vibratör gibi şeyler de kullanabiliyor. Hani bununla da geçebilir tabii ki ama biz bedene yabancılaşmaması, yani kendi bedeni hissetmeyi zaten ötekileştirdiğim bir şey var ve tamamen bir kendi bedenin, kendi kontrolün, yabancı bir nesne yok. Hani o bütünlük sağlansın diye kitapta kendi bedeni, sonrasında eş parmağı, sonrasında penis gibi bir şey yapıyoruz. Tabii ki bu olmadığında, kadın parmağı yok yapmayacak mı? Yani bu şart değil. Dilatatörle de yapılabilir, her şeyle yapılabilir ama yapılacak işlem yine davranışçı psikoterapi dediğimiz o duyarsızlaştırma olacak.
Erkekle kadın aynı anda orgazm olmak zorunda mı sorusunu da sormadan edemeyeceğim ya.
Filmlerde görüyorsunuz ve beklenti öyle, aynı anda orgazm, yani olabilir, olmayabilir, olmadığında da bir
sorun yok.
Bir sorun yok. Ama şu algı yanlış, kadının orgazm olması daha zordur. Bununla hiçbir alakası yok. Yani daha zor değil. Sadece aynı sistemle uyarılmıyorlar. Yani erkek mesela daha görsel uyaranlar çok kolay uyarılabilirken, kadınlarda benzer çalışmalar yapılmış ve görsel uyaranla uyarılmıyor. Daha bilişsel ve duygusal uyaranlar onun için. Her kadın için söylemiyorum ama yapılan çalışmalar açısından söylüyorum. Kadın gerçekten daha ilişkisel bazı, hem kendi mental durumu, yani kendini, bedenini algılayışı, işte bedeniyle rahatlığı, özgüveni, kendini bırakabilmesi bir şey. Bir de ilişkisel rahatlığı. Son dönemde bir Finlandiya çalışması vardı. İşte bir 80'lerde bakmışlar, 90'lar, 2000'ler, 2010 falan böyle dönemsel çalışmalar. Şimdi bilinçlenme, işte feminizm, partner çokluğu, işte mastürbasyon alışkanlığı zamanla iyileşiyor bu şeyde. Ama orgazma baktığında bunların da etkilemediği görülmüş. Yani daha fazla partnerin olması, cinsel deneyiminin daha özgür bir şekilde yaşanması, işte daha çok mastürbasyon yapmasının orgazma etkisinin olmadığını görmüşler. Orgazma asıl etkileyen şey kendi mental durumu ve ilişkisi. İlişkisel diyalog, cinsel diyor. Yani iletişim, cinsel iletişim o kadar az kurabildiğimiz bir değil ki. Yani en ihtiyacımız olan şeylerden biri ve çok az gerçekleştirebiliyoruz. Ne istiyoruz, neden hoşlanıyoruz, neden hoşlanmıyoruz. İyileştirme anlamında da bunlar sağlandığında esas orgazmı kadın daha iyi yaşayabiliyor ve hala o çalışmada da şeydi, kadınlar hala heteroseksüel bir çalışmaydı herhalde, erkeğin orgazmını, partnerinin orgazmını daha çok önceliyorlardı. Yani bu da ileriki çalışmalara işte şey olsun, challenge olsun, işte onlara da bakılsın denmiş. Sadece heteroseksüel ilişkilerde değil, işte fake orgazmından bahsettik ya, yani hani queer ilişkilerde, işte lezbiyen ilişkilerde vesaire, her şeyde fake orgazm var. Partneri öncelemek yine var orada da. O yüzden neyi ne kadar yapacağımız, yani bir ilişkide çok keyif aldınız, cinsellikte çok çok güzeldi, orgazm da bitmeyebilir. Ama yine de güzel bir sekstir o. Ama işte partnerin kalbi kırılır kırılmaz, işte o diyalogla ilgili, o iletişimle ilgili bir şey. Bu olmadığında fake de oluyor. Fake'in sıklığı artabiliyor. Ya da doğallığı değişiyor. Evet,
kadının orgazm olması heteroseksüel ilişkilerde, belki bilmiyorum, LGBT'de de böyledir. Erkek, yani karşı tarafın da performansıyla alakalı bir şey gibi geliyor. Yani bir taraf orgazm olmadığında aslında öbür taraf kendi performansını da sorguluyor. Ya acaba yeterince uyaramadım mı, bilmem ne mi, bir şeyi mi yanlış yaptım, şey de geliyor.
Yani vajinismusun tedavisini en iyi bilen ülkelerden biriyiz maalesef. Hani işte biz çalışmalarda, yurt dışı işte kongrelerde böyle 1000 serilik vakalarla gidiyoruz. Onlar olgu sunumuyla geliyorlar Avrupa'da, Amerika'da. İşte bu da bekaretle ilgili zaten, o bilinçten ortaya çıkıyor. Ve vajinismus, ben her yerin hastaya söylüyorum, tanıyı söylüyorum. Vajinismus bizim en sevdiğimiz hastalık, çünkü %99 tedavisi var. Psikiyatride %99 tedavi sunabileceğim, 3 ayda tedavi sunabileceğim hiçbir hastalık yok. Ve tekrarlanmayacak. Onu da biliyoruz. Ve hani bir tedavi var. Burada hem bilişsel o içselleştirdiği mitleri vesaireyi değiştiriyoruz. Hem kaygısıyla yüzleşmesini sağlıyoruz. İlişkisel boyutuyla bakıyoruz. Orada çünkü sadece kadının vajinasına bir şey sokup çıkarttırmıyoruz. Yani orada bir ilişkisel boyut var. Her seansta kadın erkek beraber alıyoruz. Sadece vajinismusu değil. Orada kadın cinsel istek duyuyor mu, uyarılıyor mu, orgazm oluyor mu, elindeymişken bunların hepsini tedavi etmen lazım zaten. Yani o yalan bir tedavi olur. Bunlarla birlikte yapıyoruz. Bunların hepsini yapacaksan, hayır, sadece jinekolog ya da sadece 3 seansla olacak bir şey değil. Çok fazla şey var, işte anestezi altında cinsel birleşme sağlanıyor. O kapıyı açtın sonra o kapı yalama yaptığı değil ki yani.
Bana
hani
biraz o tecavüz gibi geliyor yani.
Öyle zaten. Erkek için de çok zor. Yani hani baygın eşinle cinsel birleşmeye giriyorsun. Erkekte sertleşme bozukluğu çıkıyor bundan sonra. Yani o da makine değil ki hani açma kapama düğmesi olsun. Evlenmeden önce muhafazakar kesim için, evlenmeden bakir önce bakir erkek çok arttı.
Evet.
Yani hiçbir tecrübe yok. Ve orada bilinmeyen bir şeyle size geliyorlar. Bu da artıyor.
Bana şöyle bir çift gelmişti. Aslında vajinismus. Fakat vajinismus olduğunun farkında değil mi? Aslında birlikte oldukları, yani birleşme olduğunu zannediyorlar. Sonra bir kadın doğumcuya gidiyorlar ve kadın doğumcu diyor ki, yo, siz hiç birleşmemişsiniz. Bunun üzerine psikiyatriste yönlendiriyor ve böyle bir vajinismus algısı. O işte hiç cinselliği bilmemekle de alakalı oluyor.
Vajinismusun çifti çok güzel sevişir. Yani orgazm da olur, sürtünerek vesaire, kadın orgazm olur, erkek orgazm olur, ön sevişme uzundur. Cinselliğin birleşme dışındaki safhalarında çoğunlukla bir zorluk yoktur. Ama bu olmuyor, olmayacak, her seferinde tekrar deneniyorsa bir süre sonra isteksizliğe sebep olur. Menopoz. Ne oluyor menopozda?
Menopozda ne oluyor? Aslında yumurtalıklarda artık yumurta kalmamış oluyor ve dolayısıyla da kadının üremesinin bittiği dönem bakarsak menopoz böyle bir dönem. Dolayısıyla da yumurtalıklarda yumurta üretimi durduğu için, daha doğrusu yumurta kalmadığı için ve yumurtlama olmadığı için artık vücutta bizim normal adet gördüğümüz dönemde salgılanan östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar salgılanmıyor ve dolayısıyla da buna bağlı olarak vücutta fiziksel de bir takım değişiklikler oluyor, fizyolojik bir takım değişiklikler oluyor. Bu şekilde bir süreç. Menopoz dediğimiz şey şöyle bir şey. Aslında tarif olarak baktığımızda klasik kitaplarda menopoz demek son adet demek. Şimdi son adeti tabii bilemediğimiz için o yüzden de şöyle tanımlar yapılıyor. Postmenopoz, premenopoz, perimenopoz gibi. Premenopoz menopoz öncesi, yani son adetten önceki dönem. Perimenopoz burayı da kaplıyor. Postmenopoz da son adetten sonra bir yıl boyunca adet görmüyor ve ondan sonra artık postmenopoz oluyor. Böyle bir süreç. Adet öncesinde, yani menopoz öncesinde bu perimenopoz ya da premenopoz diye tariflediğimiz dönemde neler olabilir? Adet düzensizlikleri olabilir. Adetlerin sıklaşması ve sonrasında da araların açılması olabilir. En sık karşılaşılan fiziksel bulgulardan bir tanesi ateş basmaları, gece terlemeleri, kas ağrıları, kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları. Bunların hepsi olabilir.
Bu dönemde östrojen öneriyor musunuz?
Şöyle, hormon tedavisi, adetler çok düzensizse en iyi seçenek adetleri düzenlemek için. Bu dönemde yani gebelik de oluşabileceği için Sigara içmeyen kadınlarda özellikle şey kullanılabilir, hormonal kontraseptif dediğim doğum kontrol hapları yani kullanılabilir. Hem döngüleri düzenler, hem ateş basmalarına iyi gelir vesaire. Ya da direkt olarak hormon tedavisi başlanıp gebelikten korunmayacağı da söylenerek adetleri düzenlemek, ateş basması, kas ağrıları, düşük duygu durumu, bunların hepsine en iyi gelen şey aslında hormon tedavisi. Hormon tedavisiyle ilgili en çok korkulan şey meme kanseri riski. En son bir çalışma yayınlandı ve Sağlık Bakanlığı dedi ki kesinlikle hormon tedavisi başlamayın, her tipi meme kanserini arttırıyor dese de aslında diğer işte mesela Amerikan Jinekoloji Obstetri Derneği, işte İngiltere ekibi falan daha henüz bu noktada değil. Meme kanserini arttırabileceğini söylemek lazım özellikle 5 yıldan sonraki kullanımlarda. Hangi yolla kullanıldığı hormonun çok önemli. Çünkü sadece meme kanseri işte bir takım kalp hastalığı, kalp krizi, inme riskini de arttırabilir ama bunlar genellikle ağızdan alınan yollarla oluyor. Ülkemizde maalesef olmayan deriye yapıştırma formlarda bunlar daha az görülüyor. Bunu konuşmak lazım. Biraz kadının kendi tercihi, sonuçta riskleri alacak olan kadının kendisi. Başka ne gibi alternatifler olabilir? Ateş basmalarına iyi geldiği işte bitkisel östrojenler dediğimiz işte soya falan gibi şeyler. Kara yılan otu, black cohosh gibi. Bunlar yardımcı olabiliyor ama bunlar sadece ateş basmalarına yardımcı olabiliyor. Diğer işte bu eklem ağrıları vesaire onlara çok fazla katkısı olmuyor. En sık görülen şeylerden biri vajinal kuruluk. Ağızdan ya da cilt üzerinden aldığımız yani bütün sisteme etki eden östrojenler vajinal kuruluğa çok fazla iyi gelmeyebiliyor. Ama vajinal östrojen de en güvenilir formlardan bir tanesi. Yan etkiler ve oluşturabileceği şeylerle ilgili o şekilde destek alınabilir. Cinsel istekte değişiklik olabilir. Gerçekten cinsel isteksizlik yapabilir. Bir de vajinal kuruluk nedeniyle yani ilişki sırasında ağrı olabilir. Bu iki sebepten dolayı cinselliği etkileyebilir. Menopoz öncesinde cinselliği iyi olan kadınların menopoz sonrasında da cinselliği iyi olarak devam ediyor.
Menopozun toplumsal hani algısıyla da ilgili hani menopoza girdim, onu eledim, eleği astım gibi bir algı çok fazla var. Ya da hepsini bırakın işte ateş basmaları bilmem ne bir şeyler yaşıyorum ben, bana ne oluyor? Bir de bu adamla mı uğraşacağım falan gibi bir şey olabilir. Yani heteroseksüel ilişki açısından baktığınızda. Ama aslında tam da dediğim gibi cinselliği iyi bir şekilde doyumlu yaşayan kadın kuruluk dışında hani çok belirgin bir bu hani dönemsel olarak sizi zorlayan sağlıkla ilgili ateş basması bilmem ne hani bunlarla uğraşırken cinsellik aklınıza gelmeyebilir bir dönem. Ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Hani dönemsel gelgitler yaşayabilirsiniz ama hormona bağlı cinsel istek dibe vurdu diye bir şey söz konusu değil. Kayganlaştırıcı kullanılabilir, lokal östrojen kullanılabilir. Onun dışında orgazm kapasitesini vesaireyi etkileyen hiçbir şey yok.
Bir de mesela gebelik korkusu kalmadığı için cinsel istekte artış da olabilir. Böyle bir şey de söylemek lazım.
Korunma yöntemi olarak takvim yöntemi yok, içme boşalmadığı vesaire bunun bir şeyi var mı?
Takvim yöntemi tehlikeli bir yöntem. Çünkü aslında tam olarak yumurtlamanın zamanını bilmemiz mümkün değil. Yani bildiğimiz şey şu, yumurtlamadan sonra geçen süre 12-14 gün onu biliyoruz. Ama bunu da ancak gördüğün adete göre hesaplayabiliyorsun geri dönük olarak. Bir de spermin 72 saat falan diyorduk hani kadın vücudunda kaldı ama son çalışmalarda bu rahim ağzı bezlerinde tutunarak bir haftaya 10 güne kadar bile canlı kaldığı gösterildi. Takvim yöntemi çok güvenilir bir yöntem değil. Genellikle bizde şey eğilimi var, prezervatif kullananlar takvimle birleştirip riskli günlerde prezervatif, diğer günlerde serbestse ama o da çok güvenilir değil. Yani dolayısıyla takvim bence... risk aldığım bir yöntem. Dışarı boşalma Türkiye'de en yaygın kullanılan geleneksel yöntem. %20'lerle neredeyse spiralin şeyine erişmiş durumda oranına. Hatta spiral %18 herhalde en son TNSA'da. Yani hiçbir şey yoksa onu yapın ama yani varsken o kadar çeşitli yöntemler neden bir tek buna kalıyoruz sorusunu da sormadan edemiyorum kendi kendime. Prezervatif gerçekten cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması nedeniyle özellikle multipartnerli olanlar için en güvenilir yöntem. Yani bu konuda kadınların da zorlayıcı kendilerini korumak adına belki partneri de korumak adına olmaları gerektiğine inanıyorum ben. Hormonal yöntemler, kabus ya da çok korkulacak yöntemler gibi genelde ilk söylenen şey hormonlarımla oynamak istemiyorum oluyor. Doğum kontrol hapları hormonlarla kalıcı bir oynama gerçekleştirmiyor. Yani bıraktıktan sonra etkileri tamamen geri dönüyor. Kullanıldığı dönemde de yumurtalıkların östrojen ve progesteron salgılamasını engelliyor dışarıdan verdiğimiz için. Bir sürü olumlu yanı var. Adetleri çok düzenli yapar, süresini miktarını azaltır, adet ağrılarına çok iyi gelir. Tabii ki yan etkileri olabilir. Sonuçta ilaç veriyoruz dışarıdan. Kalıcı yan etki olarak hiçbir şey gösterilmemiş. İlaçlar kullanıldığı dönemde etkili. Böyle olmasaydı en çok sorulan soru ben bunu kullandım sonradan çocuğum olur mu sorusu. Eğer bu haplar bu kadar uzun süreli etkisi olsaydı biz aman hap unuttun hemen ertesi gün iki tane al bu hap korumaz yeni kutuya başla falan diye panik olmazdık. Aman zaten bunlar koruyor der geçerdik ama öyle değil. Hormonal yöntemler sadece doğum kontrol hapları değil aylık iğneler var. Aynı şekilde hem östrojen hem progesteron içeren ayda bir kez yaptırılan vajinal halkalar var. 3 haftada bir değiştirilen vajina halka silikon ince halkalar var yerleştiriliyor ve 3 haftada bir değiştiriliyor. Yani 3 hafta halka kalıyor çıkarıyorsunuz 1 hafta sonra tekrar takıyorsunuz. Onun dışında 3 aylık iğneler var deri altı implantları var yani deliğe takılıyor cilt altına takılıp 3 yıl boyunca koruyucu olan implantlar var. Spiral hormonlu ya da hormonsuz doğurmamış kadınlara da takılabilir. Dolayısıyla yöntem çeşitliliği çok fazla. İyi bir danışmanlıkla her kadın kendine uygun bir yöntem bulabilir.
Bu kayıt 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.